Ayrım 13. Türkiye'de 5 sene. Liman von Sanders. Sayfa 158. Karargahı Gümüşhane'ye nakledilmiş olan 3. Ordu, 31 Mayıs'ta Mama Hatun'u almıştı. 21-22 Haziran'da Güneydoğu'dan Trabzon'un güneyindeki tepelere Sevzi Paşa İdaresi'ne bir taarruz yaptı ve bir tepeyi zapt etti. Fakat bunlar arkası gelmeyen taarruz hareketleriydi. 7 Temmuz'da Ruslar üstün kuvvetlerle 3. Ordu'nun merkezine taarruz ettiler ve 8 Temmuz'da 3. Ordu'nun sağ kanadını çok fazla baskı altına aldılar. 3. Ordu 2. Ordu'dan yardım rica etti fakat bu ordu ancak zayıf bir müfreze gönderebildi ve bu müfrezenin de komutanın kararsızlığı yüzünden herhangi bir etkisi olamadı. 3. Ordu'nun sağ kanadı ile merkezi geri çekilmeye mecbur oldu. Böylece Bayburt ve Erzincan düştü. 12-16 Temmuz'da 2. Ordu'nun 8. Tümeni de Muş güneyindeki tepelerde Ruslar tarafından saldırıya uğradı ve 30 kilometre güneye sürüldü. Rus süvarisinin yaptığı iki kuvvetli yarma hareketi sebebiyle cephe gerisinde panik başladığından 3. Ordu merkezinin geri çekilmesi sonradan intizamını kaybetti. Ordunun sağ kanadı da Elmalı Vadisi'ne doğru oldukça düzensiz bir şekilde çekildi. İzzet Paşa artık Erzurum ve doğusu istikametindeki büyük taarruz planından vazgeçmek zorunda kaldı. Çok geçmeden 3. Kolordu ile güneyden ve güneybatıdan ileri yürüyüşte bulunan birlikler yapılmasından vazgeçilen hareketin toplanma yerinin sol kanadında toplanmayı ve daha sonra da Erzurum batısına doğru Rusların kanat ve gerilerine taarruza karar verdi. Fakat şüphesiz çok doğru olan bu karar bile uygulanamadı. 3. Ordu sürekli geri çekiliyordu. Ancak 8 Ağustos'ta Fırat üzerindeki Kemah'tan doğrudan doğruya kuzeye, Erzincan'ın yaklaşık 30 km batısından geçerek Karadeniz sahiline giden hatta durdu. Rusların takibi burada durduruldu. 2. Ordu da 1. 14. ve 53. Tümenler bölgeye geldikçe cepheye alındılar ve kısım kısım muharebeye girdiler. Ağustos ayı içinde bir miktar arazi kazanmaktan başka kesin sonuçlu bir başarı kazanılamadı. Bu muharebeler bilhassa Oğunut mıntıkasında oluyordu. 10 Ağustos'ta İzzet Paşa 2. taarruz planından da vazgeçerek Kiel, Oğunut, Muş güneyi hattında bir savunma mevziği kurmaya karar verdi. 2. Orduca kanattan yapılması tasarlanan büyük taarruzun sonu bu oldu. Ruslar Osmanlı Başkomutanlığı'nın maksadını anlayarak 2. Ordu'nun toplanması henüz tamamlanmadan 3. Ordu'ya son darbeyi vurmuşlardı. Bundan dolayı 2. Ordu'nun ortak hareket planı yapılamadı. Rusların en sonunda durdurulmaları ve 3. Ordu'yu artık tasdik etmemelerinin sebebi bir bakıma geri ile bağlantı tertibatını tanzim etmeleri gerektiğinden diğer bakımdan da 2. Ordu'nun kanattaki tehlikeli durumundan ileri gelmişti. 2. Ordu cephesi karşısında başka Rus birlikleri vardıysa da yine de Ruslar 2. Ordu'nun tehditkar durumunu göz ardı edemezlerdi. 2. Ordu'nun bu arazide hareket kabiliyetini azaltan birçok zorluk da İzzet Paşa'nın savunmaya yönelik 3. kararını almasında etkili olmuştur. Bu dağlık arazide piyadenin himayesine muhtaç olduğu yerlere ancak emniyetle götürülebilecek olan dağ toplarına 2. Ordu yeterince sahip değildi. Ordu emrinde bu çeşit toptan yalnızca 18 tane vardı. Topçu cephanesi ise çok azdı. Aynı şekilde iaşe malzemesini her yere götürebilecek yeterli sayıda katır ve özellikle deve kolları da yoktu. Hatta birliklerin büyük ve küçük ağırlıkları bile yeterli sayıda katır koluna sahip değildi. Bunların sayısı ihtiyacın 3'te 1'ine, kısmen de 3'te 2'sine ulaşıyordu. Seyyar sağlık teçhizatı da tamamıyla eksikti. Türk Genel Karargahı büyük taarruzun planlanmasında bu hususları göz önünde bulundurmadığı ve zamanda daha iyi hazırlıklarda bulunmadığı için suçlamalara hedef olmaktan kurtulamaz. Kararlaştırıldığı üzere kanunlar için toplanma mıntıkasında para ile öküz tedarik etmek suretiyle nakliye vasıtası hazırlamak ihtiyacı karşılanamazdı. Çünkü kanunlar daracık dağ yollarında genellikle hareket edemediğinden işe yaramıyordu. Bundan başka mülki memurlar tarafından toplanma bölgesindeki hayvan sayısı hakkında verilmiş olan bilgilerin yanlış ve çok abartılı olduğu uygulama sırasında anlaşıldı. Kar ve buzla kaplı patikalarda iaşenin ikmali için gerekli nakliye vasıtalarının noksanlığı dolayısıyla daha sonra acı neticeler ortaya çıkardı ve kışın 2. Ordu insan ve hayvan mevcudunun büyük bir kısmını kaybetti. İşte bu taarruz da bütün dünya savaşı boyunca Türkiye'de icra edilen diğer taarruz harekatları gibi uzun ve elverişsiz irtibat hatları yüzünden başarısızlığa uğramıştır. Stratejik açıdan kanattan yapılacak bir taarruz seri ve ansızın hareketi gerektirir. Fakat 2. Ordu'nunki gibi toplanma mecburen 3-4 ay devam ederse düşmanı hazırlamasına mahal vermeden basmak hususu tamamen imkansız olur. Yandan taarruz için düşmanın yerinde kalması ve uzun hazırlık ve toplanma döneminden sonra taarruz hareketinin düşmanı o yerde vurması lazımdı. Hiç olmazsa 3. ordu, 2. ordunun hareketi etkili olmaya başlayıncaya kadar dayanabilecek derecede taze birliklerle takviye olması gerekirdi. Şüphesizdir ki Rus kuvvetlerinin sayı ve kıymeti Türk Genel Karargahı tarafından iyi değerlendirilememişti. 3. ordu ricat ve paniklerle mevcudunun büyük bir kısmını kaybetti. Çünkü birliklerdeki binlerce er izin almaksızın geriye savaşmışlardı. Ağustos ayı ortasında ordu 13 bin firari yakaladığını bildiriyor, Sivas valisi ise kısa bir sürede 30 bin firari toplayabileceğini bildiriyordu. Eylül ayında 3. ordu kolordular tümene, tümenler alaya ve alaylar tabura çevirmek suretiyle yeni bir düzenleme yaptı ve birlikler başka isimler alarak 3. ordu cephesinde 1. ve 2. Kafkas kolorduları kuruldu. Sene başında kurulan Gürcü müfrezesinin kıymeti hakkında Ekim ayında 3. orduda bazı anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Yaklaşık bir tabur kuvvetinde olan bu müfreze, Latistan müfrezesinde bulunan Gürcüler müstesna son muharebelere sokulmamış ve Karadeniz sahilinde Giresun'da bırakılmıştı. Bu müfrezenin kuruluş maksadı 3. orduya küçük bir takviye birliği vermekle beraber özellikle Gürcü İhtilal Komitesi eline mühim bir propaganda aracı vermekti. Gürcü müfrezesinin vazifesi askeri olmaktan çok siyasiydi. Diğer bütün özel teşkilatlar ve gönüllü kuvvetler gibi bu da İstanbul'da Alman irtibat subayları tarafından kurulmuştu. Vehip Paşa ise bu müfreziye güvenmiyor ve sıradan bir Türk taburu gibi kullanmak istiyordu. Bundan dolayı çok çeşitli anlaşmazlıklar çıkmıştı. Nihayet 1917 Ocak ayında hiçbir hususta kayda değer bir fayda sağlayamadığından lağvedildi. Vehip Paşa'nın kudretli eli altında 3. ordu süratle yine bir dereceye kadar düzene girdi. Fakat bu birlikleri o da belirli bir zaman içinde tesirli bir taarruza hazır hale getiremezdi. Türk birliklerinde manevi ve ruhi çöküntü çok uzun bir süre devam eder ve bu moral bozukluğun giderilmesi için hayli zamana ihtiyaç vardı. Son zamanlarda 3. ordunun menzil hizmetlerine yardım için Ulukış'la Sivas menzil yoluna Alman kamyon kolları tahsis olundu. Kafkasya bölgesinde kış erken başladığından 2. ordu birliklerinin hali nakliye vasıtalarının yetersizliği yüzünden ikmal edilemeyen malzemenin noksanlığı dolayısıyla gittikçe kötüleşiyordu. İleri hatlarda yapılan küçük muharebelerin sebep olduğu zayiat önemsizdi. Birliklerin mevcudunu eriten asıl sebep açlık ve soğuktu. Kasım ayında Ruslar yalnız hakim tepeleri ve geçitleri tutarak ileri birliklerini Türk hattından 12-30 km geri çektiğinden Türk Genel Karargahı da 2. ordunun büyük kısmını ileri hattan soğuktan daha korunaklı yerlere kadar geri almasını emretti. Fakat bu tedbir nakliye vasıtası eksikliğinin sebep olduğu elim durumu yeterli derecede değiştiremedi. Oradaki tümen komutanlarından birinin 29 Kasım 1916 tarihli aşağıdaki raporu yaşanan acıklı sahneyi tasvir etmektedir. Yiyecek yokluğundan ve sıcak tutacak elbisenin olmamasından büyük zayiat meydana geliyor. Birçok Türk eri ince yazlık elbise ile kaputsuz ve ayakkabısızdır. Ayakları ekseriyetle paçavralarla sarılmış ancak parmakları yine de dışarıdadır. Erzak ortalama olarak günlük miktarın 1/3 oranında verilebildiğinden askerler tamamen zayıflaşmışlardır. Koşum hayvanlarına hiç yem verilmiyor. Binek hayvanlarına ise günlük 1-1,5 kilo arpa veriliyor. Bundan dolayı günlük hayvan telafatı çok büyük olup esasen yetersiz olan hayvan sayısı beslenememe sebebiyle yük taşımaya elverişli hale geldiğinden nakliye vasıtası sayısı sürekli azalmaktadır. Bu şartlar altında bir kar boranı veya buna benzer bir fırtınadan sonra bazen bütün bir birliği dağ başında açlıktan ölmüş veya soğuktan donmuş bulmak şaşırtıcı olmaz. Hiç zannetmem ki bu zavallı insanların kahramanlığı Şıpka geçidinde kardan ölen Rus kazaklarından daha az olsun. Cephe gerisindeki sağlık hizmetlerinin tanzim ve islahı da belirtilen sebepler dolayısıyla zordu. Bu konuda Alman tabibi Dr. Schilling 16 Aralık 1916 tarihli bir raporunda şöyle diyor. Türk menzil memurlarının yalnız Diyarbakır'da 5-6 bin kadar olan hasta sayısını idare edemedikleri görülüyor. Mardin'de Alman kamyon kollarının boş arabaları tarafından sabah saat 6'da nakliyondan 500-600 kadar hasta, zayıf insan kafilesi gördüm. Hastalar son derece acınacak bir durumda ve pis bir haldeydiler. ... Diğer bir hekim olan Dr. Nikao 24 Aralık 1916'da Harput'tan yazıyordu. Buraya getirilen hastalar acınacak bir haldedir. Kirli ve bitli olmaları bir yana gıdasızlık ve zayıflık sebebiyle hayatları tehlike altındadır. Ordu sıhhiye reisinin yardımıyla mezarlık yapmak üzere iki yer tedarik edebildim. Defnedilen ölü miktarı ayda 900 kadardır. İkinci orduda büyük ölçümler başlamıştı. 1916 senesi Kafkas cephesi için hiçbir şekilde başarılı ve memnuniyet verici olmamıştı. Irak Kutule Mağare'de kuşatılmış olan General Townsend'in birliklerini kurtarmak maksadıyla 1916 senesinin ilk 4 ayı içinde İngilizler pek çok teşebbüste bulunmuşlardı. Bunun için Fransa cephesinden 2 tümen ile diğer bir takım birlikler Basra'ya getirilmişti. Türkler Dişli'nin iki tarafından birbiri arkasında 3 müstahkem menzili hazırladılar. 7, 9 ve 13-14 Ocak'ta şiddetli muharebelerden sonra ilk iki mevzilerden geriye atıldılar. Fakat üçüncü mevzide İngiliz taarruzları büyük zayiat verdirilerek püskürtüldü. 7 Mart'ta Elsin civarında kısmen taze birliklerle yapılan yeni İngiliz taarruzları da aynı şekilde başarısızlığa uğradı. Daha sonra Türkler ikinci at olan Felahiye mevziline çekildiler. Burada 9 ve 22 Nisan'da şiddetli taarruzlara uğradılar. Fakat İngilizler bu saldırılarında muvaffak olamadılar. Türk raporlarına göre son muharebe sırasında Kutülü Mağare kuşatmasının devam ettirilmesi için yalnız 2000 Türk piyadesi bırakılmıştı. General Tolstoy'un birlikleri uzun süren muhasara sebebiyle o kadar kuvvetten düşmüşlerdi ki bu zayıf kuvvetlere karşı bir yarma hareketi yapmaya muvaffak olamamışlardır. General Tolstoy 29 Nisan'da teslim oldu. Mareşal von der Goltz 6 Nisan'da Bağdat'ta tifüsten ölmüştü. Bu son aylardaki başarının mükafatını görmüş olması esef vericiydi. Çok fazla hürmet edilen bu komutan ve askeri eğitimcinin kaybından dolayı Osmanlı subaylarının tamamı kederliydi. 24 Haziran 1916'da İstanbul'da Mareşal için büyük bir cenaze merasimi yapılarak cenazesi Tarapya'daki mezarlığa nakledilerek dünyanın en güzel noktalarından birinde ebedi istirahate konuldu. Mareşal'in şahsının Türkler üzerindeki büyük nüfusundan dolayı vefatı Alman menfaatleri açısından ayrıca bir kayıp olmuştur. Sonunda Kutülü Mağare'nin düşmesi, Halil Paşa'nın Enver'in çok genç olan amcası komutanlığı sırasında gerçekleşti. Mareşal'in hastalığı sırasında vekaletini de Halil Paşa üstlenmişti. Başarılı sonucun alınmasında Halil Paşa'nın inkar edilemeyecek gayret ve çabası gerek kendisinde ve gerekse diğer Türklerde kendine güven hissini o kadar artırmıştı ki artık bu cephede Almanların tavsiyelerini hemen hiç dinlemez oldular. Fakat Mareşal'in yokluğu kısa zamanda kendini olumsuz olarak hissettirmiştir. Goltz'un yokluğunun ilk neticesi Irak'ta kaybedilen geniş araziyi tekrar ele geçirmek için İngilizlere yeniden taarruz etmek üzere Kutülü Mağare başarısından faydalanmaması oldu. 13. Türk Kol Ordusu'nun tarafsız olan İran topraklarında ileri hareketi başladı. 11 Temmuz 1916'da aşağıda aynen anlattım ve bugün de hiçbir şey ilave etmeye gerek görmedim düşüncelerimi bir raporla tespit etmiştim. Irak'ta 6. Ordu'da açık bir sek ve idare yok gibi görünüyor. Halil Paşa ordu komutanından başka her şeydir. Kutülü Mağare muzafferiyetinden sonra İngilizlere Felahiye'de taarruz ederek Irak'ın hiç olmazsa bir kısmını tahliyeye mecbur edecek yerde çok nüfuslu ve akıllı fakat çok entrikacı ve Almanlara dost olmayan İhsan Paşa'yı Hanik'in üzerinden Kirmanşah'a gönderiyor ve Rusların birkaç taburla 2-3 birkaç süvari alayına 5 kadar karşı Türk basını tarafından göklere çıkarılan kolay bir takım başarılar kazanmak peşine düşüyor. İran'a karşı yapılan bütün bu harekat boşluğa kılıç sallamak gibidir. Çünkü birincisi oradaki başarı devamsızdır. İkincisi, halkı askerliğe alışmamış ve güvenilmez olan İran üzerine yapılması tasarlanan baskının Dünya Savaşı'nın sonucu üzerine hiçbir tesiri yoktur. Türklerin hareketsizliğinden dolayı İngilizler Felahiye'de kalabildiler ve mevzilerini inşa ve ikmal ettiler. Bir taraftan da sonradan Bağdat üzerine yeni bir harekete girişmek üzere sağlam esaslar temin etmek için nehir ve kara ulaşım yollarını yavaş yavaş fakat sistematik bir şekilde ıslah ve tanzime başladılar. Kutülü Mağare'nin düşmesinden birkaç hafta sonra buralarda birkaç ay için büyük harekat yapılmasını imkansız kılan sıcaklar başladı. Sonbaharda iklim harekata tekrar müsait olduğunda Türklerin elinde herhangi bir büyük hareket için gerekli birlik yoktu. Çünkü o sırada 13. Kolordu Hemedan'a kadar ilerlediğinden İngilizlere karşı kullanılmayacak durumdaydı. 6. Ordunun cephedeki kuvveti 45. 51. ve 52. tümenlerden ibaretti. Bu tümenler saldırı bir yana müdafaa için bile yeterli değildi. İran o vakit Türk siyasetinde büyük bir rol oynuyordu. Fakat ne yazık ki Almanya bile İran işine akıl erdiremeyecek kadar çok karıştı. Ben buna başından beri esef duyuyordum. Almanya daha 1915 kış mevsiminde İran'da Türklerin yardımıyla askeri düzenleme yapmak üzere subaylardan oluşan bir heyet göndermişti. Alman programının özünü teşkil eden İran'ın Almanlar ve Türkler tarafından hiçbir menfaat gözetilmeksizin kurtarılması politikası tabidir ki yüce bir maksattı fakat pratikte hiçbir şekilde uygulanabilir değildi. İnancıma göre Dünya Savaşı'nda zaferi kazanmak gerekliydi. Bu maksadın dışında herhangi bir istikameti bir tek subay ve erin kullanılması hata olurdu. İranlılardan yeni birlikler kurularak Rusların Kuzey İran'dan sürülüp çıkarılmasını öngören planın başarılı olması için tamamen başka esaslara dayanmak gerekiyordu. Bu zamana kadar orada İsveç subayları tarafından büyük bir gayret ve faaliyetle talim ve terbiye edilmiş sadece bir jandarma birliği vardı. Askeri maksatlara çok az kabiliyetli olan yerli halkla ve hükümetin ayırabildiği çok küçük bütçeyle İsveç subayları şüphesiz geniş kapsamlı bir iş göremezlerdi. Şimdi ise Alman subayları Türklerin yardımıyla savaşa elverişli İran birlikleri kurmakla görevlendirilmişlerdi. Alman subayları bu konuda işe jandarmalardan ve gönüllerden başladılar. Kirmanşah eski valisi İranlı Mareşal Nizam-ı Saltanan'ın şahsında kendilerine askeri ve siyasi bir dayanak buldular. Bu iş için büyük meblağda Alman parasının sarf edilmesi gerekiyordu. Aslında önceden de tahmin edildiği üzere Ruslarla çarpışmada bu birliklerin kıymetinin çok düşük olduğu görüldü. 1916 Nisan ve Mayıs ayında Ruslar doğudan Bağdat genel istikametinde yaklaşık bir süvari tümeni ve birkaç taburla Osmanlı hududuna doğru ilerlediği zaman Mayıs başında bu birlikler tamamen dağıldı. Jandarmalar her yana dağılmışlar ve bu arada düşman tarafına bile geçmişlerdi. Bundan dolayı Alman subaylarının Bağdat kuzeyinde Yakubiye'ye çekilmeleri emredildi. Bu olayın genel görünüm itibariyle gerek Türklerin ve gerek İranlıların gözünde Alman subaylarına şeref kazandırmadığı açıktır. Almanların İran işlerine karışmaları aleyhinde vaktiyle fikir beyan eden birçok ileri görüşlü Alman subayı bulunuyordu. Fakat bunların sözünü kimse dinlemedi. Almanya, İran heyetinin yukarıda bahsedildiği üzere Mayıs ayı başında dağılmasına rağmen Almanya Hariciye Nezareti bu politikada önceki sınırlarını değiştirmemişti. Enver büyük bir karargah kadrosu ile 1916 Mayıs'ında Bağdat'ta bulunduğu sırada Almanların İran'daki harekata beraberce devam etmelerine dair birçok konuda kendisiyle Alman askeri temsilcisi arasında yeniden görüşülüp anlaşmaya varıldı. O sıralarda Halil Paşa'nın Alman kurmay başkanı olan Albay von Gleich, Mayıs ve Haziran raporlarında Almanya'nın İran'a müdahaleden vazgeçmesini kesin bir dille tavsiye etmişti. Fakat o da dersini almıştı. Albay von Gleich, İran'ın askeri yardımının kıymet derecesini şu şekilde tarif ve tasvir ediyordu. İran jandarmalarının sayısı duruma göre değişir. Muharebe olursa azalır. Maaş dağıtılırsa artar. 23 Mayıs'ta diyordu ki, İran teşebbüsünün başarısı hakkında bütün ümit ve güvenimi kaybettim ve bu konuda para sarf etmenin bir ziyan ve israf olduğu kanaatindeyim. Yine aynı subay 11 Haziran'da şöyle yazıyordu. Bundan dolayı şu hususu kesinlikle arz ederim ki, şimdi veya gelecekte ya da en azından bu savaş müddetince İranlılardan bir birlik kurulması mümkün değildir. Aynı raporunda son hükmü de şöyledir. Biz hiçbir zaman İran'da memleketin bağımsızlığını sağlayabilecek derecede bir askeri kuvvet kazanamayacağız düşüncesindeyim. Diğer taraftan İran, Almanların yardımıyla bile iç işlerindeki zorlukları gideremeyecektir. Albay von Gleich'in bu isabetli düşünceleri fiilen hiçbir tesir gösterememiştir. İran jandarmasının bir kısmından menzil hizmetinde faydalanmak istenildi. Bunlardan başka İran işleri hakkında Türklerle Almanlar arasında önceden olduğu gibi şimdi de birçok görüş ayrılığı ve her iki tarafın bir diğerine karşı güvensizliği kendini gösteriyordu. Bazı tedbirler 6. Ordu Komutanı Halil Paşa tarafından emrediliyor ve bu emirlerden Alman olan Kurmay Başkanı ve Alman subaylarının bilgisi olmuyor veya geç haberleri oluyordu. Bir süre sonra Albay von Gleich'in sağlığı iklim şartları sebebiyle bozulduğundan Almanya'ya geri döndü. Yerine Saksonyalı Kurmay Binbaşı Kretzmann getirildi. Şüphesiz ki Enver de Bağdat'ta bulunurken Nizam-ı-Saltana ile gizli görüşmelerde ve anlaşmalarda bulunmuştur. Bu İran Mareşali, bundan sonra Türklerle daha sık ilişkilerde bulundu. Bu vesileyle şunu da kabul edelim ki İran askeri rütbelerini diğer ordularda olduğu gibi ciddiye almamak gerekir. Alman Assubay Başçavuşu olup savaşta gösterdiği başarıdan dolayı subay yapılıp teğmen olan Hasse aslında çok kabiliyetli ve değerli bir kişidir. Daha savaştan önce İran'da çok çabuk albay oluvermiştir. Nizam-ı-Saltana'nın beraberinde bulunan heyetteki Mesut Han'ın yetişme şekli çok açık değildi. Bu zat, Nizam-ı-Saltana'nın kurmayları arasında yegane uzman sıfatıyla büyük bir mevki işgal ediyordu. Bu adam, İran ihtilalinden önce Tahran'da bir dükkanda çalışan eski bir Fransız astsubay okulu talebesiydi. Enver ile Alman irtibat subaylığı arasında anlaşmaya varılan kararlarda, Alman albayı Dük Adolf Friedrich von Mecklenburg'un İran'a yürüyüşte Musul koluna komuta etmesi kararlaştırılmıştı. Bir süre sonra Halil Paşa, Dük'e zorluk çıkarmaya başladı. Musul kolu anlaşmaya göre başta bir tümen kuvvetinde olacakken, bir piyade alayıyla bir süvari tugayı ve bir makine tüfek müfrezesine indirilmiş, en sonunda da 700 tüfek mevcudunda zayıf bir Türk alayından ibaret bırakılmıştı. Bundan başka diğer bazı anlaşmazlıklar ortaya çıktığından, Dük görevinden ayrılarak Avrupa savaş alanına geri döndü. 13. Türk Kol Ordusu'nun İran harekatına biz Almanlar da 14. ve 15. Türk İstihkam Taburlarına bir Alman müfrezesi ve çok miktarda istihkam subayı vermek suretiyle katılmıştık. Bunlardan Bağdat-Kirmanşah yolunda en basit bir tarzda yol inşaatına nezaret etmek hususunda faydalanıldı. Alman birliklerinin bu şekilde kullanılmasını ben uygun görmediğimden Almanya'ya bildirdim ve subayların bir kısmının geriye alınmasına muvaffak oldum. Süleymaniye ve Kirmanşah'ta da Alman menzil hastaneleri kurulmuş ve 13. Kolordu menzil yoluna Alman kamyonları tahsis olmuştu. Eylül ayında Alman havacı subayları ile 6. Ordu'dan gelen diğer Alman subaylarından Dicle'de İngiliz cephesi arkasında tren hattı inşaatının süratle ilerlediğine ve bu nehir üzerinde her cinsten İngiliz nakliye gemilerinin sayısının önemli ölçüde arttığına dair çok kesin haberler aldım. Bu haberleri Enver'e bildirmekle beraber yakın bir gelecekte Bağdat'ın ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu konusunda dikkatini çektim. Birkaç hafta önce 3. 2. ve 6. orduların yani Türkiye'nin Doğu Cephesi'nin birleşik bir komuta altına alınmasına dair olan teklifim hakkında da Enver henüz bir karar alamamıştı. Bağdat'ın emniyet altına alınmasına dair tedbirlerin yerine getirilmesi konusunda İstanbul'dan bir sonuç alamayınca tam da bu sıralarda Türkiye'de bulunan İmparator'un yaveri General von Çelyus'a bu konuda endişelerimi bildirdiğim gibi metnini aşağıda verdiğim raporumla da General Ludendorff'a müracaat etmiştim. General von Çelyus bu raporu Ples'te bizzat General Ludendorff'a vermişti. Bu raporum üzerine şifahi malumat vermek üzere Ocak ayında Ples'teki Genel Karargah'a davet edildim. Bu konunun ayrıntılarını daha sonra vereceğim. 13. ayrımın sonu sayfa 169.